Eylül ayında New York'ta BM Genel Kurul toplantısı yapıldı. Biliyorsunuz hani bütün ülke liderlerinin sırayla konuşma yaptığı ama bu konuşmaların hiçbirinin bir işe yaramadığı toplantı. Günlerce sürdü ama her zamanki gibi bir şey çıkmadı. ABD Başkanı Birleşmiş Milletler'de konuşmak için geldiği New York'ta başka bir toplantı daha yaptı. Hani şu hala konuşulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın hemen sağında oturduğu, Türkiye medyasının ise günlerce üzerinde kritik yaptığı toplantıdan bahsediyorum. Gazze başlığı ile yapılan toplantıda Erdoğan dışında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Katar Emiri Al Thani, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Ürdün Kralı Abdullah ve Mısır Başbakanı Medbuli ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları da katıldı. Gazze'de güya barışın sağlanması için toplanan bu liderler kendi önerileri olmaksızın ve sonuca bakmaksızın sorgulamadan Trump'ın planını övdüler ve onayladılar. Buna mecbur ve mahkumdular. Çünkü hepsi kendi ülkelerinde Gazze konusunda baskı görüyor, somut adım atmamakla eleştiriliyorlardı. Daha önemlisi hepsi Gazze meselesini zaten Amerika'ya havale etmişlerdi. Toplantı akabinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ne demişti? Türkiye dahil herkes Gazze'ye müdahil olmamız için yalvarıyor. Günün sonunda bir şey istediklerinde Beyaz Saray'a geliyorlar. Doğruya doğru. Beyaz Saray adeta İslam beldelerinin başındaki bu yöneticilerin kıblesi olmuş. 2 yıl boyunca katliam ve soykırım izlediler. Yıkılan bir şehir, yok olan hayatlar ve yalnızlığa terk edilen Filistin halkının geleceği için Trump'ın sinsi planına sarıldılar. Çünkü bu yöneticilerin ümmet diye bir derdi olmadığı gibi kendilerinin bir planı, bir politikası da yok. Evet, Türkiye hükümeti siyasi olarak Amerika'nın çıkar ve menfaatleri çerçevesinde bir dış politika belirlerken ekonomik olarak da aynı doğrultuda hareket etmektedir. Çin'in yükselişini sınandırmak için her şeyden önce sıcak para arzına ihtiyaç duyan ABD yönetimi yeni gelir kalemleri bulmakta zorlanmıyor. BM toplantısında yanına oturttuğu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için sözler alıyor, anlaşmalar yapıyor. Bu konuyu değerlendirmek için beklememizin sebebi yapılan anlaşmaların detaylarını öğrenmek ve ticarete konu olan hususların netleşmesini görmekti. O yüzden şimdi daha net ve anlaşılır hale gelen Türkiye-Amerika arasında yapılan ticari anlaşma sürecini 6 maddede özetleyelim. 1. Rusya kaynaklı enerji bağımlılığını azaltmak. Evet, her ne kadar Karadeniz'de 700 metreküp gaz rezervi bulduk denilse de gerçeklik öyle değil. Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke ve bu bağımlılığı çeşitlendirmek istiyor. Yani Rusya'dan gelen daha ucuz gaz ile yetinmiyor. Bu sebeple BOTAŞ, Amerikalı şirketler Mercuria ve Woodside Enerji ile uzun vadeli LNG anlaşması imzaladı. Anlaşma gereği BOTAŞ yıllık 4 milyar metreküp olmak üzere 20 yılda toplam 70 milyar metreküp LNG, yani sıvılaştırılmış doğalgaz tedariği konusunda ABD ile el sıkıştı. 20 yıllık anlaşmanın toplam maliyeti ise 43 milyar dolar. Doğal olarak Türkiye daha ucuza mal etmesine rağmen bu anlaşma gereği Rusya'dan aldığı doğalgaz tedariğini sınırlandıracak. 2. Savunma yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik adımlar. Yine Rusya'dan alınan S-400 rampalarının kullanımını iptal etme ve süreci durdurma kararı vermesi durumunda Türkiye'ye F-16 ve F-35 savaş uçaklarının verilmesi vaat ediliyor. Daha önce yapılan ödemelerin üstüne yatan ABD, şimdi de 296 savaş uçağına mukabil 24.3 milyar dolar istiyor. Üstelik bu alımda F-35 yok ve fiyata da uçakların motorları dahil değil. Motorlar Pratt Whitney firması tarafından ayrı bir sözleşme ile tedarik ediliyor. 3. Savunma sanayinde teknoloji transferi ve yerelleştirme. Türkiye'nin ürettiği özellikle muharip uçakların motor veya işlemci ekipmanlarını Amerika'nın tedarik etme talebi var. Bu şekilde silah ve savunma gücü olarak herhangi bir uydu devletin bağımsızlık kazanmasını istemiyor. Eğer Amerika'nın patent kuruluşlarınca onaylanmadıysa NATO engeline takılmasını sağlamak ve yerel milli üretim hedefini boşa çıkarmak. Bu konuda da iki ülke arasında belli oranda mutabakata varıldı. Ama Hakan Fidan'ın dediği gibi hala daha Kaan motorları üzerindeki yaptırım kalkmış değil.
Kaan'ın motorları var şu anda, bekliyor Amerikan Kongresi'nde. Onların lisansı durmuş durumda.
4. Finansman destek paketleri ve banka, swap, döviz garantileri. büyük uçak ve enerji yatırımlarını karşılayacak kadar kendine yeter ekonomisi olmayan Türkiye için ABD şirketleri kredi vermeye, ortaklık yapısı kurmaya ve swap anlaşmaları için teminat mekanizmaları hazırlamışlar bile. Bu şirketler Exim Bank benzeri ihracat yapan şirketler adına ödeme yapmak üzere kredi destek paketleri sunar ve karlılık sürecini takip ederek kazançtan payını alır. 5. Boeing uçak siparişleri ve hali hazırdaki uçak stoğuna yedek parça temini. Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere 50 adet kesin, 25 adet opsiyonel, toplam 75 adet B787 model uçağın satın alımı için imzalar atıldı. Ayrıca 100 adet kesin, 50 adet opsiyonel olmak üzere toplam 150 adette 737 Max tipi uçak alımı hususunda da anlaşma sağlandı. Sadece ilk siparişin tutarı 22 milyar dolar. 6. Bölgesel yeniden inşa ve altyapı kontratları. Evet, Müslüman liderler Gazze'ye konuşmak için Birleşmiş Milletler toplantısı bahanesiyle Trump ile görüştü. Fakat biz zannettik ki katledilen masum çocuk ve kadınların hakları aranacak ve Gazze'li Müslümanlara zafer yüklü bir çıkış kapısı aralanacak. Nerede? Sosyal medyaya sızan bazı gizli gündem maddelerinde Gazze'nin yeniden imarı, inşaat ve altyapı çalışmaları için izlenecek yol haritası konuşulmuş. Türkiye, Mısır ve Katar'ın koordinasyonuyla projelerin hayata geçirilmesi desteklenecekmiş. Peki, ekonomisi pamuk ipliğine bağlı Türkiye, bütün bu sözleşmelerin finansmanını nasıl sağlayacak? Kaynak sorununu nasıl çözecek? Ya da ödemeler dengesini nasıl sürdürecek? Bu soruya mucizevi bir cevap vermek yerine, reel politik sonuçlara dayanarak diyebiliriz ki ya Merkez Bankası'nın rezervi sonuna kadar kullanılacak, ya devlet destekli krediler alınacak, ya da diplomatik tavizlerle bir takım finansal kuruluşların himayesine girilecek. Tarih benzer örnekleriyle bize bunu net bir şekilde gösterdi. Amerika ile 100 milyar dolarlık alışveriş hedefi Türkiye için kazan kazan ticareti değil. Tek taraflı ödeme işleyişini gerekli kılan ithalata dayalı bir ticaret. O halde paranın kaynağı göz önüne alındığında Türkiye ekonomisini bekleyen mali tabloyu da şöyle özetleyelim. Kamu borcu ve hazine garantileriyle finansman ihtiyacı kısmen giderilebilir. Ama bu bütçeyi baskılar, borç yükünü arttırır. Kamu sektörünün risk primini yükseltir. Ya da Merkez Bankası rezervleri veya swaplar kullanılarak da ödeme planı oluşturulabilir. Fakat hemen sonra enflasyon ve döviz kriziyle karşı karşıya kalan bu halk yine artan vergiler, zamlar ve cep yakan faturalar ile bunu ödemek zorunda kalır. Yurt dışı krediler ve leasing yoluyla uzun vadeli borçlanmaya gidilebilir. Ama aynı oranda ihracat gerçekleşmezse kamu borcu artar, kredi derecelendirmesi düşer ve yatırımlar azalır. Bu da zincirleme bir krizi beraberinde getirir. Hazine açığını kapatmak için para politikası baskılanır. Fakat peşi sıra TL değer kaybeder. Fiyatlar yükselir, alım gücü düşer. Enflasyon için atılan bütün adımlar boşa gitmiş olur. Dış politika tavizleri verilerek ödemelerin geciktirilmesi, alımların durdurulması ve sözleşme maddelerinde revizyona gidilmesi gibi bir takım hamleler de yapılabilir. Ama bunlar bölgesel, stratejik ve güvenlik konularında bağımlılığı arttırır. Bu da Trump'ın yeni Orta Doğu projesi için liderlerden istediği koşulsuz itaat politikasına hizmet eder. İşte bu sebeple makro veya mikro ölçekte 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin Türkiye ekonomisine faydası yok denecek kadar azdır. Zira herhangi bir üretim yok, istihdam arttıran hiçbir husus yok, ihracat verilerine iyileşmeyi doğuracak herhangi bir satış yok. Fakat buna karşı ciddi bir cari açık riski var. O halde Türkiye neden böyle riskli bir ticareti yapıyor? Trump'ın yanında oturmak için mi? Gazze'de inşaat projelerinden pay almak için mi? Yoksa Filistin meselesinde bozulan imajını düzeltmek için mi? Sebebi her neyse bu anlaşmaların siyaseten bağımlılık, iktisadi olarak da intihar olduğu unutulmamalıdır. Bakın, bu büyük borç batağından ülkeyi kurtaracak olan finans baronları değil, kapitalist şirketler değil, yabancı sermaye hiç değil. Bunların hepsi ekonomik kriz çıktığında sevinçten dört köşe olacak simsarlardır. Maalesef bu yükü omuzlayacak olanlar yine halk olacaktır. Bakınız, yıllardır Türkiye ekonomisi borçlanma üzerine kurulu bir büyüme modeliyle ilerliyor. Hazine tahvilleri satıyor. İthalat ile üreticisini rekabete zorluyor. Dolayısıyla bir tüketim ekonomisi uyguluyor. Hal böyle olunca kırılgan ve kısır bir döngünün içinde debeleniyor. İşte bu 100 milyar dolarlık ticaret hedefi de bu kısır döngünün yeni bir halkasıdır. Bu ticareti yapacak iki ülke aynı kategoride değiller. Sözleşmelerin hiçbirinde Türkiye'den ihraç edilecek bir mala dair bilgi veya açıklama yok. Hep satın alınacak ürünler üzerinden konuşuluyor. O halde bu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi falan değil. En kibar ifadeyle haraç kesmedir. Amerikan mallarının Türkiye'ye satışı halinde gümrük vergisinin minimuma indirilmesi bile bu konuyu tek başına anlamlı kılıyor. Ayrıca Türk yetkililer bir dahaki görüşmede Karadeniz gazını, değerli maden elementlerini Amerikalı yetkililere pazarlayacaklarını ifade etti. Bu da yeni özelleştirme ve işletme devri demektir. Bu yüzden Amerika ile artan ticaretin arkasında eşit ortaklık falan yok. Aksine Türkiye'nin pazarlarını Amerikan mallarına daha fazla açma planı var. Bu plan devletin kasasını arttırmak şöyle dursun. Borç faiz sarmalını derinleştiren yeni bir mali yükü beraberinde getiriyor. Siyasi kaygılar, uluslararası dengeler ve dış politikada rol alma arzusu Türkiye ekonomisini kontrollü bağımlılık ile çıkmaza sokuyor. İşte Amerika'nın razı olduğu Türkiye hedefi de tam olarak bu. Kendi ayakları üzerinde duramasın, her zaman dış krediye ihtiyaç duysun, teknoloji ve sanayi yatırımlarını ABD ile yapsın, katma değeri yüksek üretim sevdasından vazgeçsin. Bu şekilde siyaseten uydusu olarak kalsın. İktidar borçla süslenmiş bir ekonomik illüzyon ile gözleri yanıltabilir, algıları değiştirebilir. Masadaki pozisyonu ile PR çalışması yapabilir, hatta Türkiye ekonomisini 100 milyar dolarlık yatırım kapasitesiyle tanımlayabilir. Fakat bunların hepsi sonuçta bir illüzyondur ve bunun bedeli ise halkın ödeyemeyeceği kadar ağır olur. Halbuki Türkiye'nin stratejik konumu, jeopolitik durumu, nüfusu, yeraltı ve üstü kaynakları, tarihi geçmişi ve toplumsal kültürü ile böylesi bir ticari anlaşmaya, daha doğrusu yaptırıma ihtiyacı yoktur. Amerika ile müttefiklik yapmaya, stratejik ortak olmasına da gerek yoktur. Zira onunla örtünen çıplak kalır. Ona güvenen hayal kırıklığına uğrar. Onun planlarına uyan rotasını kaybeder. Ve ona sadakat gösteren Müslümanlara ihanet etmiş olur. Bu apaçık gerçeği maalesef devlet dinamiklerini İslam ile inşa eden liderler görebilirler. Tarih, İslam devletlerindeki liderlerin küfrün temsilcisi olan batılı devletler ve onların liderleriyle kurdukları ilişkileri tüm gerçekliğiyle yazmıştır. İslam halifesi herhangi başka bir devlet ile ikili ilişkilerini Müslümanların maslahatına bina eder. Herhangi ticari bir sözleşmeyi toplumun refahını gözeterek yapar. Yatırımlar devletin hazinesini kalkındıran birer araçtır. İşte bu iktisadi yönetim ancak İslami iktisat siyasetinin bir gereğidir. Kapitalizme öykünenler, onu kör taklit ile uygulayanlar bu nimetten asla istifade edemezler. Çünkü siyasi esaret İktisadi bağımlılığı, siyasi irade ise ekonomik refahı beraberinde getirir. İşte bu yüzden bugün böylesi bir iradeye sahip olmak için Müslümanların İslami bir devlete her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır.